Ayrım 7, Nemesis Joe Nesbo, sayfa 96, 10. bölüm, Zorgen Frigata. Harry'nin sağından solundan geçen insanların sesleri geliyordu.
Ben dedektif Waller, birisi bana çabucak özet geçebilir mi?
45 dakika önce geldik, kadını elektrikçi bulmuş.
Ne zaman?
5'te, hemen polisi aramış, adı bakayım, Rene Jensen, ulusal sigorta numarasıyla adresi burada.
Güzel, sabıka kaydını kontrol edin.
Tamam.
Rene Jensen?
Benim.
Gelir misin? Adım Waller. İçeriye nasıl girdin?
Diğer polise söylediğim gibi bu yedek anahtarla. Bu bayan salı günü dükkanıma uğrayıp bırakmıştı. Geldiğimde evde olmayacağını söyledi.
İşte olacağı için miymiş?
Hiç bilmiyorum. O çalışmıyordu bence. Yani en azından normal bir işte. Bir çeşit sergi açacağını söyledi.
Sanatçıydı yani. Burada onu bilen var mı?
Sessizlik.
Yatak odasında ne işin vardı Jensen?
Banyoyu arıyordum.
Başka bir ses. Banyo kapısı şu. Tamam, daireye girince şüpheli bir şey gördün mü Jensen?
Şey, şüpheliden kastınız nedir?
Kapı kilitli miydi? Açık pencere var mıydı? Tuhaf bir koku ya da ses, herhangi bir şey.
Kapı kilitliydi. Açık pencere görmedim ama dikkat etmedim de. Aldığım tek koku şu çözücü kokusuydu.
Terebentin mi?
Başka bir ses.
Büyük odalardan birinde boya malzemeleri var. Sağ ol. Fark ettiğin başka bir şey oldu mu Jensen?
Son söylediğiniz neydi?
Ses.
Ses, evet, hayır, pek ses yoktu. İçerisi mezar gibi sessizdi. Yani ha, öyle demek istemedim.
Sorun değil Jensen. Müteffeffa ile önceden tanışıyor muydun?
Onu ilk kez dükkanıma geldiğinde gördüm. Gayet neşeli görünüyordu.
Ne yapmanı istedi?
Banyonun zemin ısıtmasının termostatını tamir etmemi.
Bize bir iyilik yap. Kablolarda gerçekten sorun olup olmadığına bakabilir misin? Hatta yerin altına kablo döşeli mi, onu da kontrol et.
Neden? Aa, anladım. Cesedini bulalım diye yalan söylemiş olabilir diyorsunuz.
Onun gibi bir şey.
Eh, termostat yanmıştı.
Yanmıştı derken?
Çalışmıyordu.
Nereden biliyorsun?
Sessizlik.
Hiçbir şeye dokunmamanı söylemişlerdir, değil mi Jensen?
Evet ama gelmeniz acayip uzun sürünce oyalanacak bir şeyler bulmak zorunda kaldım.
Yani müteveffanın termostatı artık çalışıyor.
Evet.
Harry yataktan uzaklaşmak istedi ama bacakları ona itaat etmedi. Doktor Anna'nın gözlerini kapamıştı ve kadın şimdi uykuda gibi görünüyordu. Tom Waller sonraki birkaç gün boyunca ortadan kaybolmamasını söyleyip elektrikçiyi evine yollamıştı. İlk gelen üniformalı devriyeleri de göndermişti. Harry böyle hissedeceğini hiç düşünmezdi ama aslında Waller'ın orada olmasından memnundu. Deneyimli meslektaşı olmasa tek bir düzgün soru sorulmayacak, tek bir düzgün karar bile alınmayacaktı. Waller doktora bazı sonuçlara varıp varmadığını sordu. Merminin kafatasını delip beyni parçaladığı, dolayısıyla tüm yaşamsal vücut fonksiyonlarını durdurduğu belli. Oda sıcaklığının değişmediğini varsayarsak, kadının vücut sıcaklığı en az 16 saattir ölü olduğunu gösteriyor. Şiddet izi yok, iğne izi yok, ilaç kullandığını gösteren dış belirtiler yok. Ancak...
Doktor dramatik etki yaratmak için durakladı.
Bilekteki yara izleri kadının bunu daha önce de denemiş olabileceğini gösteriyor. Mesleki deneyimlerime dayanarak bir tahminde bulunursam, kadın ya manik depresifti ya da sadece depresifti ve intihara meyilliydi. Bahse girerim, onunla ilgili bir psikolog dosyası bulacağız.
Harry konuşmaya çalıştı ama dili de itaat etmiyordu.
Yakından inceleyince daha çok şey öğrenirim. Teşekkürler doktor. Bize söyleyeceğin bir şey var mı Weber?
Silah Beretta M92F. Oldukça nadir bir tabancadır. Üstünde tek bir parmak izi seti var ve kadına ait oldukları belli. Mermi yatak tahtalarından birine saplanmış. Kovanı silaha uyuyor. Yani balistik raporu bu tabancadan ateşlendiğini gösterecektir. Yarın ayrıntılı rapor alırsın.
Bu iyi Weber. Bir şey daha. Elektrikçi geldiğinde kapı kilitliymiş. Kapı kilidinin mandallı değil, standart olduğunu fark ettim. Yani kadın öldüğü sırada eğer burada biri vardıysa, bu ancak onun müteveffanın anahtarını alması ve çıkınca kapıyı arkasından kilitlemesiyle mümkün olur. Yani kadının anahtarını bulursak bu meseleyi açıklığa kavuşturabiliriz.
Weber başıyla onayladı ve halkaya geçirilmiş bir anahtarı sarı bir kalemle kaldırdı. Girişteki dolabın çekmecelerinden birindeydi. Apartman kapısını ve bütün ortak kullanım alanlarının kapılarını açan türden bir sistem anahtarı. Denedim, bu dairenin kapısını açıyor.
Mükemmel, yani artık tek eksiğimiz imzalı bir intihar mektubu. Dosyayı kapatmama itirazı olan var mı?
Waller Weber'e, doktora ve Harry'e baktı.
Pekala, ailesine üzücü haber verilebilir. Gelip kimlik teşhisi yapsınlar.
Adam koridora çıktı, Harry ise yatağın yanında kaldı. Kısa süre sonra Waller başını içeriye uzattı.
Bütün parçaların yerine oturması harika değil mi Hall?
Harry'nin beyni başını ileri geri sallanıp onaylaması için mesaj gönderdi. Ama Harry başının itaat edip etmediğini anlamadı. 11. Bölüm İllüzyon. İlk videoyu izliyorum. Kare kare izleyince fışkıran alevi görebiliyorum. Henüz saf enerjiye dönüştürülmemiş barut partikülleri, büyük bir kuyruklu yıldızın peşi sıra atmosfere giren ve kuyruklu yıldız yolunda dingince ilerlerken yanan büyük bir asteroid kümesi gibi parlıyor. Ve kimsenin yapabileceği bir şey yok. Çünkü milyonlarca yıl önce, insanoğlundan önce, duygulardan önce, nefretin ve merhametin doğmasından önce belirlenmiş rotaydı bu. Mermi kafaya giriyor, zihinsel faaliyeti durduruyor ve hayalleri sona erdiriyor. Kranyumun ortasındaki son düşünce, acı merkezinden gönderilen sinirsel uyarı dağılıyor. Her şeyin sessizleşmeden önce beynin kendine gönderildiği son tutarsız sos bu. İkinci videoya tıklıyorum. İnternet gecesine bağlanmış bilgisayar tıkır tıkır çalışırken pencereden dışarıya bakıyorum. Gökyüzünde yıldızlar var. Her birinin kaderinin kaçınılmazlığının kanıtı olduğunu düşünüyorum. Anlamsızlar, insanoğlunun mantık ve bağlam ihtiyacının ötesinde bir noktaya yükseltilmişler. O yüzden bu kadar güzeller diye düşünüyorum. İkinci video hazır. Oynatma düğmesine basıyorum, oynasın diye. Aynı oyunu ama farklı bir yerde sahneleyen gezgin bir tiyatro gibi. Diyaloglar ve eylemler aynı, kostümler aynı, dekor aynı. Sadece figüranlar değişti. Ve son sahne, bu akşam trajedi yoktu. Kendimden hoşnunum, oynadığım karakterin ne istediğini tam olarak bilen ve gerekirse cinayet işleyen soğuk, profesyonel hasım kimliğinin özüne indim. Kimse onu oyalamaya kalkışmıyor. Bockstadt Wein'dan sonra kimse cesaret edemiyor. İşte bu yüzden 2 dakikalığına kendime tanıdığım 120 saniye boyunca tanrıyım. İllüzyon işe yarıyor. Tulumun altında kalın giysiler, ayakkabılarda çifter kat taban keçesi, renkli kontakt lensler ve prova edilmiş hareketler. Bilgisayarı kapatıyorum ve oda kararıyor. Bana dışarıdan ulaşan tek şey şehrin uzaktan gelen uğultusu. Bugün prensle tanıştım. Tuhaf biri. Bir Pluvanius Aegyptus'muş. Dipnot, Mısır yağmur kuşu ya da timsah bekçisi. Timsahın ağzını temizleyerek yaşayan küçük bir kuşmuş hissini uyandırıyor garip bir şekilde. Bana her şeyin yolunda olduğunu, hırsızlık masasının hiçbir ipucu bulamadığını söyledi. O payını aldı, ben de bana söz verdiği Yahudi tabancasını aldım. Mutlu olmam gerekir belki de ama artık hiçbir şey bana bütünlük duygumu geri veremezmiş gibi geliyor. Sonra telefon kulübesinden emniyet müdürlüğünü aradım ama akrabası değilsem bana bilgi veremeyeceklerini söylediler. İntihar olduğunu söylediler, Anna'nın kendini vurduğunu. Vaka dosyası kapatılmış, telefonu kapar kapamaz kendimi tutamayıp gülmeye başladım. İkinci kitap 12. Bölüm Freitod. Albert Camus, Freitod'un yani intiharın ciddi tek felsefi sorun olduğunu söylemişti dedi Auna, burnunu Bockstadt Wein'ın yukarısındaki gri göğe doğru kaldırarak. Çünkü felsefenin temel sorusu hayatın yaşamaya değer olup olmadığıdır. Diğer her şey dünyanın 3 boyutlu olup olmadığı veya zihnin 9 mu yoksa 12 mi kategorisi olduğu gibi meseleler. Sonra gelir. Dedi Harry. Birçok meslektaşım insanların neden intihar ettiğini araştırdı. Buldukları en yaygın sebep neydi biliyor musun?
Bu sorunun yanıtını sen verirsin diye umuyordum.
Harry dar kaldırımda tıknaz psikoloğa ayak uydurabilmek için insanların arasından slalom yapmak zorunda kalıyordu. Daha fazla yaşamayı istememek dedi Avne.
Birileri Nobel ödülünü hak etmiş anlaşılan.
Harry dün akşam Auna'ya telefon etmişti ve Auna'nın 9'da Harry'i Sports Weisgata'daki ofisinden almasını kararlaştırmışlardı.
Nordea Bankası'nın önünden geçerlerken Harry sokağın diğer tarafındaki 7-Eleven'ın önünde hala yeşil çöp konteynerinin durduğunu gördü. İntihar kararının genellikle hayatın kendilerine sunabileceği yeni bir şey olmadığını düşünen, mantıklı, aklı başında insanlar tarafından alındığını çoğunlukla unuturuz dedi Auna. Örneğin eşlerini ya da sağlıklarını yitiren yaşlı insanlar tarafından.
O kadın genç ve enerjikti. Ne gibi bir mantıklı sebebi olabilirdi?
Birincisi mantıklı sözcüğünün tanımını yapmalısın. Depresyonda olan biri acıdan kurtulmak için kendi canını almayı yeğliyorsa önce iki seçeneğini de gözden geçirdiğini varsaymalısın. Öte yandan acı çeken kişinin kendini toparlamaya başlayıp intihar eylemini gerçekleştirecek enerjiyi ancak o zaman bulduğu tipik senaryoda intiharın mantığını anlamak güçtür.
İntihar tamamen anlık bir eylem olabilir mi?
Elbette olabilir ama daha önce de girişimlerde bulunulur genellikle. Özellikle de kadınlarda görülür bu. ABD'deki kadınlara bakarsak sahte intihar girişimlerinin sayısı intiharlardan 10 kat fazla.
Sahte mi?
5 uyku hapı yutmak yardım çağrısı anlamına gelir. Evet, yeterince ciddidir ama komodindeki ilaç şişesinin yarısı hala doluysa intihar girişimi değildir bence.
Bu seferki kendini vurdu.
Erkeksi bir intihar yani.
Erkeksi mi?
İntihar vakalarında erkeklerin kadınlara kıyasla daha başarılı olmalarının bir sebebi daha agresif, daha ölümcül yöntemler kullanmalarıdır. Bileklerini kesmek veya hap yutmak yerine tabanca kullanır, yüksek binalardan atlarlar. Bir kadının kendini vurması çok nadirdir.
Şüphe uyandıracak kadar nadir midir?
Auna Harry'i dikkatle inceledi. Bunun intihar olmadığına inanmak için sebebin var mı?
Harry başını hayır anlamında salladı. Tamamen emin olmak istiyorum sadece. Buradan sağa sapmalıyız. Kadının dairesi sokağın biraz ilerisinde.
Zorgen Freegat adamı.
Auna kıkırdayıp gökyüzünden geçen iç karartıcı bulutlara kısık gözlerle baktı.
Doğal olarak.
Doğal olarak mı?
Zorgen Free ya da Saint Susi, Haiti Kralı Kristof'un sarayının ismiydi. Kral Fransızlara esir düşünce intihar etti. Zorgen Free yani, tasasızlık. Tasasızlık sokağı, Zorgen Freegata. O kral tanrıdan intikam almak için göğü topa tutmuştu bilirsin.
Yazar Ola Bauer'in bu sokakla ilgili sözünü de bilirsin herhalde.
Zorgen Freegata'ya taşındım ama bu da pek işe yaramadı.
Auna artık öyle çok gülüyordu ki gerdanı titriyordu.
Halvorsen kapının önünde bekliyordu.
Emniyetten çıkarken bir yerine Möller'le karşılaştım dedi. Bu vakanın çoktan çözülüp rafa kalktığını düşünüyor gibiydi.
Kapıyı elektrikçinin verdiği anahtarla açarken son birkaç ayrıntıyı halletmemiz gerek o kadar dedi Harry.
Kapının önündeki polis şeridi kaldırılmış, ceset götürülmüştü. Bunların dışında dün akşamdan bu yana hiçbir şeye dokunulmamıştı. Yatak odasına girdiler. Büyük yatağın beyaz çarşafı loşlukta parlıyordu.
''Ne arıyoruz peki?'' diye sordu Halvorsen, Harry perdeleri açarken.
Harry dairenin yedek anahtarını diye yanıtladı.
''Niye ki?''
''Kadının elektrikçiye verdiği anahtarın yedek anahtar olduğunu varsayıyoruz. Biraz araştırma yaptım. Sistem anahtarları her anahtarcıya yaptırılamıyor. Yetkili anahtarcılara yaptırmak gerekiyor. Anahtar apartman kapısıyla bodrum kapısını açtığından yedeğini yaptırmak için site kurulunun izni gerekiyor. Yani daire sakinleri yeni anahtar yaptıracakları zaman kurula yazılı olarak başvurmak zorundalar.'' Kurulla yapılan anlaşma gereğince yetkili anahtarcının her daireye verilen anahtarların listesini tutmasını gerekiyor. Dün gece Vibe sokağındaki anahtarcıyı Lazes Meden'i aradım. Anna Betsen'e iki yedek anahtar verilmiş, yani kadının toplam 3 anahtarı vardı. Birini dairede bulduk, biri de elektrikçideydi. Üçüncüsü nerede peki? O bulunana kadar kadın öldüğünde burada başka birinin olduğu ve bu kişinin daha sonra çıkıp kapıyı dışarıdan kilitlediği ihtimalini göz ardı edemeyiz.
Halvorsen başını yavaşça sallayarak onayladı.
Üçüncü anahtar, ha?
Üçüncü anahtar, ben Auna'ya bir şey gösterirken sen şu sıradan başlayabilir misin Halvorsen?
Tamam,
Pekala, bir şey daha. Cep telefonumu bulursan şaşırma. Dün öğleden sonra burada bıraktım galiba.
Geçen gün kaybettiğini söyledin sanıyordum.
Sonra buldum ve tekrar kaybettim, anlarsın ya.
Halvorsen başını salladı. Harry Auna'nın önüne düşüp koridorda misafir odalarına doğru yürüdü.
Senin bakmanı istedim çünkü resim yapan tek tanıdığım sensin.
Maalesef biraz abartıyorsun.
Auna merdiven çıkmaktan nefes nefeseydi hala.
Evet ama sanattan az çok anlıyorsun. O yüzden şunun hakkında bir şeyler söyleyebileceğini umuyorum.
Harry en uçtaki odanın sürme kapısını ve ardından ışığı açıp işaret etti.
Auna üç tabloya bakmak yerine derin bir nefes alıp üç kollu abajura doğru yürüdü. Tweed ceketinin iç cebinden gözlüğünü çıkarıp eğildi ve ağır kaidedeki yazıyı okudu.
''Şu işe bak!'' diye haykırdı hevesle. ''Gerçek bir Grimmer lambası.''
''Grimmer mi?''
Bertolt Grimmer, dünyaca ünlü Alman tasarımcı, Hitler'in 1941'de Paris'e diktirdiği zafer anıtını tasarladı. Çağımızın en büyük sanatçılarından biri olabilirdi ama kariyerinin doruğundayken 4'te 3 Roman kanı taşıdığı ortaya çıktı. Bir toplama kampına gönderildi. İsmi tasarımı olan birçok binadan ve sanat eserinden silindi. Grimmer sağ kaldı ama çingenelerin çalıştırıldığı taş ocağında elleri mahvolmuştu. Savaştan sonra çalışmayı sürdürse de ellerindeki hasar yüzünden eskisi kadar görkemli işler çıkaramadı. Bahse girerim ki bu abajur savaş sonrası eserlerinden biri.
Auna abajuru çıkardı. Harry öksürdü. Ben daha çok bu tabloları göstermek istemiştim aslında.
Onlar amatörce diye homurdandı Auna. Bu zarif kadın heykelinde odaklansan daha iyi olur. Tanrıça nemesiz. Bertolt Grimmer'in savaş sonrasındaki favori motifi. İntikam tanrıçası. Bu arada intikam sık rastlanan bir intihar sebebidir, bilirsin. Başarısızlıklarının sebebini başkalarında arar ve intihar ederek o kişilerin suçluluk duymasını isterler. Bertolt Grimmer de karısının sevgilisi var diye intihar etmişti. İntikam, intikam, intikam. İnsanoğlunun intikam alan tek canlı türü olduğunu biliyor muydun? İntikamın ilginç yönü...
Ana...
Ha evet, bu tablolar. Onları yorumlamamı istiyordun değil mi?
Rorschach resimleri gibiler.
Hani şu hastalara çağrışım yaptırsın diye gösterilen resimler mi? Evet, mesele şu ki bu tabloları yorumlarsam intihar eden kadından çok kendi iç dünyam hakkında konuşmuş olacağım muhtemelen. Gerçi Rorschach resimlerine kimse güvenmiyor artık. Ya neden olmasın? Bakayım, bu tablolar çok karanlık. Muhtemelen depresyondan çok öfkenin ifadesi. Ama bir tanesinin yarım kaldığı belli.
Belki de öyle olması gerekiyordur. Bütünü öyle tamamlıyordur.
Neden öyle diyorsun?
Bilmem, belki de şu üç lamba tam onu aydınlattığı için.
Auna kolunu göğsüne yaslayıp işaret parmağını dudaklarına bastırdı.
Haklısın, elbette haklısın. Ve ne diyeceğim biliyor musun Harry?
Hayır, ne?
Bana hiçbir şey ifade etmiyorlar. Kusura bakma ama hiç ilgimi çekmiyorlar. Burada işimiz bitti mi?
Evet. Ha bu arada son bir küçük ayrıntı var. Ne de olsa sen resim yapıyorsun. Görebildiğin gibi palet şövalyenin sol tarafında duruyor. Bu çok kullanışsız değil mi?
Evet, solak değilsen eğer.
Anlıyorum. Halvorsen'e yardım etmeliyim. Sana nasıl teşekkür edebilirim bilmiyorum.
Ben biliyorum. Bir saatlik fatura keseceğim.
Halvorsen yatak odasındaki işini bitirmişti.
Çok eşyası yokmuş dedi. Bir otel odasını aramaya benziyor. Giysiler, makyaj malzemeleri, ütü, havlular, yatak örtüleri filan var sadece. Akraba fotoğrafları, mektuplar, kişisel evrak yok.
Harry Halvorsen'in ne demek istediğini bir saat sonra iyice anladı. Bütün daireyi aramışlardı. Yatak odasına döndüklerinde ellerinde bir telefon faturası veya banka ekstresi bile yoktu.
Hayatımda böyle tuhaf şey görmedim dedi Halvorsen yazı masasında Harry'nin karşısında otururken. Kadının işi olmalı. Ölmeden önce kişisel her şeyini ortadan kaldırmak istemiştir belki. Anlarsın ya.
Anlıyorum. Dizüstü bilgisayar izini görmedin mi?
Dizüstü bilgisayar mı?
Taşınabilir PC.
Ne diyorsun?
Ahşaptaki şu soluk dikdörtgeni görmüyor musun?
Harry aralarındaki masayı gösterdi. Önceden burada bir bilgisayar varmış gibi görünüyor.
Öyle mi?
Harry Halvorsen'in meraklı bakışlarını üstünde hissedebiliyordu. Sokakta durup Anna'nın oturduğu uçuk sarı cepheli binanın pencerelerine bakarlarken Harry ceketinin iç cebinde bulduğu akordiyona dönmüş sigarayı içti.
''Şu aile meselesi tuhaftı değil mi?'' dedi Halvorsen.
''Ne?''
''Möller söylemedi mi? Kadının ebeveyninin, kardeşlerinin filan adreslerini bulamadılar. Bir tek amcasını buldular, o da hapisteymiş. Möller cenaze hizmetlerini bizzat aramak zorunda kaldı. Zavallı kadının cesedi götürülsün diye. Tek başına ölmek yeterince kötü değilmiş gibi.''
''Ha, hangi cenaze hizmetleri?''
''Sandeman'' dedi Halvorsen. ''Amcası kadının yakılmasını istemiş.''
Sigarasından nefes çeken Harry yükselen dumanın dağılmasını seyretti. Meksika'daki bir tarlaya tütün tohumları eken bir çiftçinin başlattığı sürecin sonuydu bu. Tohum 4 ayda insan boyunda bir tütün bitkisine dönüşmüş, 2 ay sonra da hasat edilip silkelenip kurutulmuştu. Yaprakları toplanıp paketlenmiş, Florida ya da Texas'taki R.J. Reynolds fabrikalarına gönderilip karton kutudaki vakumlanmış sarı bir Camel paketindeki filtreli bir sigaraya dönüştürülmüş ve gemiyle Avrupa'ya yollanmıştı. Meksika'da güneşin altındaki yeşil bir filizin yaprağı olmasından 8 ay sonra paketinden düşüp merdiven veya taksiden aşağı yuvarlanan ya da yatağının altındaki canavarlar yüzünden yatak odasının kapısını açmaya cesaret edemeyip ceketini battaniye niyetine kullanan sarhoş bir adamın cebinde kalmıştı. Ve sonra adam buruşmuş ve cepteki toz topaklarıyla kaplanmış sigarayı bulunca bir ucunu kötü kokan ağzına sokmuş, diğer ucunu yakmıştı. Kurutulup kesilmiş tütün yaprağı adamın vücudunda kısacık bir mutluluk anı boyunca kaldıktan sonra dışarı üflenmiş ve sonunda özgürlüğüne kavuşmuştu. Dağılmakta, hiçliğe dönüşmekte ve unutulmakta özgürdü. Halvorsen genzini 2 kez temizledi.
''Kadının anahtarları, Vipes sokağındaki anahtarcıya yaptırdığını nereden biliyordun?''
Harry izmariti yere atıp ceketine sımsıkı sarındı. ''Görünüşe bakılırsa Avun'a haklıymış.'' dedi. ''Yağmur yağacak. Doğrudan emniyet müdürlüğüne gideceksen beni de götür.''
''O suda yüzlerce anahtarcı vardır herhalde Harry.''
Sitenin yönetici yardımcısı Knut Arne Ringnes'i aradım. İyi adam. 20 yıldır o anahtarcıyla çalışıyorlarmış. Gidelim mi?''
''Geldiğin iyi oldu.'' dedi Beata Lön. Harry acı odasına girerken, ''Dün gece bir şey keşfettim. Şuna baksana.''
Videoyu geri sarıp duraklatma düğmesine bastı. Stine Grette'nin soyguncunun kar maskesine dönük donmuş titreşen yüzü ekranı doldurdu.
''Video karesinin bir kısmını büyüttüm. Stine'nin yüzünü olabildiğince büyütmek istiyordum.''
''Neden?'' diye sordu Harry bir koltuğa çökerken.
''Sayaca bakarsan bunun infazcının ateş etmesinden 8 saniye öncesi olduğunu görürsün.''
''İnfazcı mı?''
Kadın utangaçça gülümsedi. ''Soyguncuya taktığım bir lakap. Dedemin bir çiftliği vardı ve öyle işte.''
''Nerede çiftliği vardı?''
''Sete Vadisi'nde, Valle'de.''
''Orada hayvanların öldürüldüğünü mü görüyordun?''
''Evet.''
Kadının ses tonu daha fazla soru istemediğini belli etmişti. Beyate yavaş oynatma düğmesine basınca Stine Grette'nin yüzü canlandı. Harry onun ağır çekimde gözlerini kırpıştırıp dudaklarını kımıldattığını gördü. Ateş edilen sahneyi korkuyla beklerken Beyate videoyu durduruverdi.
''Gördün mü?'' diye sordu heyecanla.
Harry onun neyi kastettiğini ancak birkaç saniye sonra anladı.
''Kadın konuşuyordu.'' dedi. ''Vurulmadan önce bir şeyler söylüyor ama duyulmuyor.''
''Çünkü fısıldıyor.''
''Bunu nasıl gözden kaçırdım, ama neden ve ne söylüyor?'' ''Yakında öğreniriz.'' diye umuyorum. ''Sağır ve Dilsizler Enstitüsü'nden bir dudak okuma uzmanı çağırdım. Şimdi yolda.''
''Harika.'' Beyate saatine göz attı. Harry alt dudağını ısırdı, derin bir nefes aldı ve usulca konuştu.
''Beyate, benim eskiden...''
Adıyla hitap ettiği kadının kasıldığını gördü. ''Ellen Gielten diye bir iş arkadaşım vardı.''
''Biliyorum.'' dedi kadın çabucak. ''Nehir kıyısında öldürülmüştü.''
''Evet, onunla çalışırken bir vakada saplanıp kaldığımızda bilinçaltı bilgilerine ulaşmak için çeşitli teknikler kullanırdık. Çağrışım oyunları. Kağıt parçalarına sözcükler yazardık filan.'' Harry rahatsızca gülümsedi. ''Biraz anlaşılmaz gelebilir ama arada sırada sonuç verdiği oluyordu. Bir deneyebilir miyiz diye merak ediyordum.''
''İstersen.''
Harry bir videoda ya da bilgisayar ekranında odaklandıklarında Beyate'nin çok daha özgüvenli göründüğünü bir kez daha fark etti. Kadın şimdi onu öyle bir inceliyordu ki Harry strip poker oynamalarını teklif etmişti sanki.
Bu vakayla ilgili duygularını bilmek istiyorum dedi Harry.
Kadın huzursuzca güldü. Duygular?
Somut gerçekleri boş ver bir süreliğine. Harry koltuğunu öne eğildi. Zeki kız olma. Söylediklerini kanıtlarla desteklemene gerek yok. Bırak sizilerin konuşsun.
Kadın masaya baktı. Harry bekledi. Sonra Beate gözlerini kaldırıp Harry'nin gözlerinin içine baktı.
Bence konuk takım kazanacak.
Konuk takım mı?
Futbolda vardır ya hani konuk takım kazanır. Çözemediğimiz %50'lik vakalara öyle diyorum.
Tamam, niye kazanacak peki?
Basit bir aritmetik hesabı. Yakalayamadığımız onca salağı düşünürsen, gayet planlı hareket eden ve nasıl çalıştığımızı az çok bilen, infazcı gibi bir adamın yakalanmama ihtimali gayet yüksek.
Harry yüzünü ovuşturdu. Yani sizlerin sana aritmetik hesabı yapmanı söylüyor.
Sadece onu değil, adamın çalışma tarzında da bir şey var. Öyle kararlı ki, sanki bunun sebebi...
Bunun sebebi ne Beate, para mı?
Bilmiyorum. İstatistiklere göre soygunların başlıca sebebi para. Sonra heyecan geliyor ve...
İstatistiklere boş ver Beate, sen artık dedektifsin. Artık sadece video görüntülerini değil, kendi bilinçaltının gördüklerine getirdiği yorumları da analiz ediyorsun. Bir dedektif için bundan büyük ipucu olamaz, inan bana.
Beate ona baktı. Harry kadının zihinsel yaklaşımını ikna yoluyla değiştirmeye çalıştığının farkındaydı.
Haydi söyle dedi ısrarla. İnfazcıyı harekete geçiren nedir?
Duygular.
Nasıl duygular?
Yoğun duygular.
Ne gibi yoğun duygular Beate?
Kadın gözlerini kapadı.
Sevgi ya da nefret.
Nefret, hayır sevgi. Bilmiyorum.
Kadını neden vuruyor?
Çünkü o, hayır.
Haydi söyle, kadını neden vuruyor?
Harry koltuğunu Beate'nin koltuğuna azar azar yaklaştırmıştı.
Çünkü buna mecbur, çünkü önceden belirlenmişti.
Güzel, neden önceden belirlenmişti?
Kapı çalındı.
7. ayrımın sonu, sayfa 115.